Ayrım 51, erken boşalmanın üstesinden gelmek. Doktor Cem Keçe, sayfa 450. Evlilikte altın kurallar. Mutlaka evlenin. Eşiniz iyi çıkarsa mutlu olursunuz. Kötü çıkarsa filozof olursunuz. Sokrates. Toplumsal yapımızın sağlıklı bir şekilde devam edilmesinin yolu sağlıklı ve mutlu bir evlilik kurumunun devamıyla mümkündür. Sorunlu evlilikler sorunlu kişilerin ve sorunlu çocukların nedenidir. Sonunda ekonomik sıkıntılarında eklenmesiyle kendiyle ve toplumla kavgalı, toplum ve devlet yapısı için tehlikeli bireyler meydana gelir. Bu durum toplumsal çatışmaları ve terörü destekler. İşte bu nedenlerden dolayı bu yazımın amacı evlilik aşkınızı öldürmeden, evlilikte yaşanabilecek pek çok sorunun çözüm yollarını anlatmak ve uzun evliliklerin gizemli görünen sırlarını vermektir. Son günlerde bana evlilik danışmanlığı için gelen çiftlerin çoğunluğunu, birbirlerini fazla tanımadan ve duygularının etkisiyle yakınlaşıp her şeyin toz pembe gideceği hayaliyle kurulan evliliklerinde, niçin mutlu olamadıklarını anlayamayan ve kendi sorunlarıyla yüzleşmek yerine kendilerini acımasızca sorgulayan kişiler oluşturmakta. Baktığımızda eşlerinden ayrılmayı düşünen veya anlaşamadıkları için mutsuz olduklarını ifade eden bu çiftlerin başa çıkılmaz olarak gördükleri sorunları, büyük oranda karakter, kültür, anlayış ve davranış farklılıklarının yarattığı sonuçlar. Çiftler evliliklerindeki mutsuzluklarını şu şekilde dile getiriyorlar. Eşim beni anlamıyor, eşim çok değişti, artık beni sevmiyor, daha fazla dayanma gücüm kalmadı, evlenmeden önce daha iyiydik. Ne yapmam lazım bilemiyorum ve benzerleri. Bu yakınmaları söyleyen ve evlenene kadar hiçbir problem yaşamadıklarını ifade eden bu çiftler, evlendikten sonra var olan her anlaşmazlığın ve tartışmanın kaynağını acımasızca evlilik kurumuna bağlama yanlışlığına da düşüyorlar. Belki de evlenmeseydik bunlar başımıza gelmezdi diye düşünüyorlar. Ancak inatlaşmaları, karşılıklı atışmaları, ego tatminsizlikleri veya karakter farklılıklarının doğurduğu mutsuzluklarını ve söylenemeyen ön yargılı davranışlar sonucu görülemeyen gerçekleri evlilik kurumunun değil, kişilerin kendilerinin yarattıklarını kabul etmede de zorlanıyorlar. İşte bu nedenlerden dolayı evlilik danışmanlığının amacı çiftlerin kendi başlarına çözemedikleri her türlü problem ve çatışmaları terapist ile beraber anlamaya çalışmaları ve çözüm yollarını öğrenmeleridir. Evlilik danışmanlığında en kolay çözüm getirdiğimiz konular, yanlış anlamalardan kaynaklanan sorulardır. Çünkü olayın görünen yönü kadar görünmeyen yönünden de bakılmasının önemini anlattığımızda çiftler çok rahat bir şekilde yanlışlarını buluyorlar. Evlilik danışmanlığında çiftlere ev ödevleri verilerek birbirlerini yeniden tanımaları istenebilir. Onu nasıl tekrar elde edebilirsiniz? Bu ödevlerden en önemlisidir. Unutulmamalıdır ki eşimizi her gün yeniden keşfetmek veya baştan çıkarmak mümkündür. Bu ödev ile canınız sıkkınken tartışmaya kalkışmama, eşinizin veya sizi sıkıntıya sokan durumların olumlu yönlerini bulmaya çalışma, kendinize ait uğraşlar bulma, eleştirmekten uzak durma, ortak ilgi alanları bulma, onu kimseyle kıyaslamama, arkadaşlarıyla geçirdiği anları kısıtlamama, onda beğendiğiniz yönleri dile getirip takdir etme, ailesi hakkında olumsuz sözler söylememe, işinizi eve getirmeme, evde kendinize özen gösterme ve benzeri konuların evliliğinizi canlı tutmada ve aşkınızı alevlendirmede ne kadar çok işinize yarayacağını görmeniz amaçlanır. Evlilik kurumunu zedeleyen nedenler: İletişim eksikliği, uzlaşmada güçlük, kaynana sorunları, erken boşalma, cinsel isteksizlik gibi cinsel işlev bozuklukları, ilgi eksikliğine bağlı duygusal tatminsizlik, maddi konularda var olan anlaşmazlıklar, akraba ilişkilerinde var olan problemler, sürekli tartışma ve fikir ayrılıkları, çocuklarla ilgili fikir ayrılıkları ve çatışmalar, eşe despotça hükmetme, alkolizm, her türlü şiddet, güven duygusunun zedelenmesi, evlilik dışı ilişki. Evlilikte altın kurallar. 1. Evlilik piramidine uyun. 2. Emir cümlesi kullanmayın. 3. Yargılayıcı ve suçlayıcı olmayın. 4. Rolleri paylaşın. 5. İletişime ve karşılıklı anlayışa önem verin. 6. Kıyaslamayın. 7. Sevgi, saygı ve güven bağını kurun. 8. Egosunu ihmal etmeyin. 9. Cinsel hayatınızı renklendirin. 10. Eşinizi değil, kendinizi değiştirin. 1. Evlilik piramidi. Çocuk olmamış bir evlilikte piramidin tepesinde çift vardır. Bir alt basamakta yani ikinci sırada çiftin ailesi yer alır. Üçüncü sırada ise çiftin arkadaşları ve dostları yer alır. Çocuk olunca çift ikinci sıraya iner, çocuk piramidin tepesine yerleşir. Çiftin ailesi üçüncü sıraya, çiftin arkadaşları ve dostları ise dördüncü sıraya iner. Birinci ve ikinci sırada yer alanların birlikte bulundukları bir ortamda, ikinci sırada yer alan birine, birinci sırada yer alan birinden daha fazla ilgi gösterirseniz bu çatışma nedenidir. Çünkü evlilik iki ayrı hayatın, iki ayrı hayat kalarak tek bir hayat oluşudur ve herkes sırasını bilmelidir. 2. Emir cümlesi kullanmayın. Asla emir cümlesi kullanmayın. Kullandığınız her emir cümlesi partnerinizin bilinçaltı korkularını, endişelerini, kaygılarını tekrar bilinç dışı yaşamasına neden olabilir. Ufak bir sorunun nasıl anlamadan büyük bir sorun haline geldiğine tanık olursanız şaşırmayın. Aslında mutlaka gizli bir emir cümlesinin yattığı bilinç dışı çatışmalar vardır. 3. Yargılayıcı ve suçlayıcı olmayın. Düşüncesiz davranışlar ya da kırıcı sözler ilişkinizi zedeleyebilir. Asla yargılayıcı ve suçlayıcı olmayın ama gerekirse önce kendinizi sonra eşinizi yargılayın. Soru sorun ama sorguya çekmeyin. Eşiniz kızgınken siz sakin olun. Bir sorunla karşılaştığınızda biriniz ateşken diğeriniz su olun. Kimin suçlu olduğunu bulmaya çalışmak yerine sadece çözüme yoğunlaşın ve çözümü konuşun. Unutmayın, her fani ne kadar yumuşak ve sevgi dolu davranılırsa davranılsın, suçlanmaktan hoşlanmaz, eleştirilmekten endişe duyar. Bu yüzden yaptığı işi tam olarak sizin istediğiniz gibi yapamasa da anlayış gösterin ve başarısızlığını yüzüne vurmayın. Örnek olarak konuşma tarzınızı değiştirin ve yemek çok kötü olmuş, iyi bir aşçı değilsin demek yerine, yemeğe koyduğum baharatlar yemeğin tadını değiştirmiş, lezzetini saklamış deyin. 4. Rolleri paylaşın. Evlilikte rollerin paylaşımı ile kastettiğimiz evlilik içinde kimin üzerine ne gibi vazifelerin düştüğü meselesidir. Ekonomik meselelerde kimin sözü geçecek, ev işlerini kim ne kadar üstlenecek, hangi konularda nasıl karar verilecek, çocuk bakımı, yetiştirme ve terbiyesi kimin sorumluluğunda olacak ve benzerleri. Geleneksel bir ilişkide kadının öncelikli olarak evde ve çocuklarla ilgili işleri yürütmekle sorumludur. Erkeğin kariyeri genellikle kadınınkinden daha önceliklidir ve karar almada genellikle erkeğe ait bir sorumluluktur. Eşitlikçi modern bir ilişkide ise erkek ve kadın ev, çocuk bakımı ve karar alma sorumluluklarını paylaşırlar. Bu paylaşım esnasında da kendilerine göre bir rol ve görev dağılımı benimserler. Kimi durumlarda ise eşler arasında rol dağılımı konusunda yaklaşım farklılığı olduğunu görürüz. Bu fark eşlerin mutlu veya mutsuz olmasını belirler. Mutlu bir evlilikte rollerin paylaşımı çok önemlidir. Ayrıca baskın rolün eşit dağılmış olması da esastır. Ancak arada bir küçük numaralar yaparak rol dağılımında değişiklikler yapabilirsiniz. Bu sizin yararınıza olabilir. Her rolün bir kuralı vardır. Bu yüzden partnerinizin kurallarını anlayıp bu durumu lehinize çevirmeye çalışın. Sosyal ve aile içi roller yönünden bakıldığında kadınlar halen besleyen, bakım veren rollerinde olduklarından aile üyeleri arasında ve çevreyle düzenli ve anlamlı bağların oluşturulmasına önemli görevler üstleniyorlar. Bu durum kadınların ailenin iyilik hali ve bütünlüğü için daha çok özveride bulunmaları anlamına geliyor. 5. İletişim ve karşılıklı anlayışa önem verin. Yalnızca konuşmak yerine iletişim kurmayı öğrenin. Kaçmak veya vazgeçmek yerine iletişim kurmak için çaba gösterin. Sırlarınızı paylaşın. Karınız, anneniz veya kocanızla babanız gibi olmak zorunda değildir. Çocukların yetiştirilmesinde ortak karar verme, ekonomik konularda anlaşma, boş zamanların birlikte geçirilmesi ve cinsellik konularında sık sık duygu ve düşünce alışverişinde bulunun ve uzlaşmanın erdemini öğrenin. Çünkü biraz bükülmek kırılmaktan daha iyidir. Eşinizle onu iğnelemeden, kendi durumunuzdan ve hissettiklerinizden kısaca bahsederek konuşmaktan korkmayın. Bu sayede kuracağınız iletişim ile hoşlanmadığınız durumları ve problemlerinizi anlamasına yardımcı olabilirsiniz. Sinirinin neresi olduğunu bilin ve ona asla basmayın. Tartışmalarda yapıcı olmaya çalışın ve fazla ısrarcı olmayın. Tartışma uzuyorsa başka odaya geçin. Kızgınlık veya küfürlerinizi kendinize saklayın. Asla eşinizi aşağılamayın. Her konuya yorum getirip fikrinizi söylemeyin. Bekleyin, önce partneriniz fikrini söylesin. Ayrıca her söylediğinizi doğru kabul etmesini de beklemeyin. Unutmayın, herkes gibi siz de yanılabilirsiniz. Partnerinizin fikirlerini beğenmeseniz de dinleyin ve karşılığında kendinizi mutlaka fikir söylemek zorunda hissetmeyin. Olumlu düşünmeye çalışın ve aklınıza gelenleri empati kurarak partnerinize aktarmaya çalışın. Her zaman ille de eşit olmak için çabalamayın. Partnerinizden ne istediğiniz konusunda her zaman açık olun. Örneğin partnerinizden sarılmasını istiyorsanız bunu anlamasını beklemeyin. Kısa bir cümleyle hemen söyleyin. Yoksa o anın büyüsü kaybolabilir. 6. Kıyaslamayın. Eşinizi başkalarının eşleriyle asla kıyaslamayın. Bu ciddi bir tartışma ve mutsuzluk nedenidir. Kıyaslama durumunda eş anlaşılmadığı duygusuna kapılır ve kendisini yalnız hisseder. Anlaşılmama duygusu o andaki ruh haline bağlı olarak kızgınlığa ve küskünlüğe de yol açabilir. İnsanlar yaratılıştan gelen özellikler, yetişme şartları gibi pek çok yönden farklılıklara sahiptir. Bu sebeple her birey eşsizdir, kendine hastır. Başarı, yakışıklılık, eşe yardım, hızlı ve girişken olmak gibi pek çok özellik kıyaslanma sebebi olabilir. Bu bazı kadınlarda adeta alışkanlık haline gelmiş davranış kalıplarıdır. Özellikle cinsel konularda kıyaslama ise eşin ruh dünyasına daha derin yaralar açabilir ve daha büyük komplekslere zemin teşkil edebilir. Bu nedenle kıyaslamayın, sadece takdir edin. Zira kıyaslanan eş istediğiniz değişime direnç gösterecektir. Başkalarıyla kıyaslamak onu değiştirmeyecektir. 7. Sevgi, saygı ve güven bağını kurun. Birbirinizin mahremiyetine saygı gösterin. Dünyayı eşinizin bakış açısından görmeniz şart değil, sadece saygı gösterin. Yalan iyi bir evliliğin en kötü düşmanıdır. Asla yalan söylemeyin. Aç, hasta, yorgun, kızgın, yemek sofrasında ve en önemlisi başkalarının yanında tartışma yaratabilecek konulara asla girmeyin. Bu durum var olan sevgi, saygı ve güven bağını zedeleyebilir. 8. Egosunu ihmal etmeyin. Evlilikte her şey yolunda giderken beğenilmek ve çekici görünmek çok önemli olmayabilir. Ama sorunlar çıkmaya başladığında egonun tatmin edilmiş olması sorunların çözümüne yardımcı olabilir. Herkes kendisine aşık olunmasından, güzel sözler duymaktan hoşlanır. 9. Cinsel hayatınızı renklendirin. Birbirinize yeni cinsel konularda açık olun, konuşmaktan korkmayın, utanmayın. Sık sık birbirinize dokunun, öpüşün, el ele tutuşun, hatta uzaktan bakışarak flört edin. Cinselliği asla ceza olarak uygulamayın, yatağınızı ayırmayın. Daima neşeli, bakımlı, pozitif görünün. Yatağa hiçbir zaman küs girmeyin. Kulağına ara sıra açık saçık şeyler fısıldayın. 10. Eşinizi değil, kendinizi değiştirin. Evlilik isteyerek belli özgürlüklerinizden vazgeçmenizi ister. Yaklaşık 3 yıllık bir sürecin sonunda çiftler değişerek gelişme aşamasını atlatmalıdırlar. Bu süre içinde yanlış yapmazsanız doğruyu bulmanız çok kolay olacaktır. Asla partnerinizi değiştirmeye çalışmayın, sadece yorulur ve öfkelenirsiniz. Bunun yerine önce partnerinizin iyi tarafları ön plana çıkarın, davranışlarınızla ona yol gösterin. Davranışlarınızla savaşan iki ordu değil, aynı safta yer alan bir çift olduğunuzu hissettirin. Hatta gerekirse kendinizden fedakarlık yapın. Kendinizi biraz değiştirip partnerinizin size yaklaşmasına yardımcı olun. Karşılıksız verin, bağışlamayı öğrenin. Hatta bazen alttan almanız gerekebilir. Son tahlilde, dünyanın neresinde olursak olalım evlilikte altın kurallar değişmez. Ne kadar modern, ne kadar batılı vesaire olunsa da evlilikte altın kuralların dışına çıkıldığında evlilik kurumu yürümez, tökezler. Unutmayın, keramet nikahta değil, sonrasındadır. Ruhsal bilgilendirme. Cinsel terapi sırasında cinsel terapistle hastanın aynı dili konuşabilmesi ve cinsel terapistin kullandığı kavramların ne anlama geldiğini hastanın öğrenmesi, aradaki iletişimin doğru ve sağlıklı olabilmesi için önemli şarttır. Bu düşünceden yola çıkarak hastaların anlayabileceği bir dilde ve seviyede özet psikoterapi notları hazırlamak gerekir. Terapilerimde yaklaşımım klinik ve akademik çeşitli teorilerin holistik yani bütüncül bir entegrasyonu ve açıklamasıdır. Hastalarımın kendileri olabilmeleri için bir rehber veya bir yol haritası olmaya çalışırım. Bunu yaparken hastalarımın duygularını, durumunu, pozisyonunu, geçmişini, aşklarını, beklentilerini, uğraşlarını ve engellenmelerini anlamaya çalışırım. Çünkü hastalar genellikle utanç ve suçluluk duygularıyla dolu olarak terapiste başvururlar. Hayatlarını ve ilişkilerini berbat ettiklerini düşündükleri için utanır, kendilerine ve diğerlerine verdikleri sözü tutamadıkları için üzülür, kendilerini veya partnerlerini hayal kırıklığına uğrattıkları için de yoğun suçluluk duyarlar. Bu nedenle ilk iş hastaları ne oldukları ve nerede bulunduklarına bakmaksızın kabul edileceklerini ileterek utanç ve suçluluk duygularını azaltmak ve ardından da hedefleri saptamak ve gündemi oluşturmak olur. Her insan sevilmek, saygı görmek, kabul edilmek ve partneri tarafından duygusal anlamda beslenmek ister. Ben hastalarıma işin içinde olduğumu hissettirerek ittifak kurarım. Bilgelikle, anlayışla ve akılla onların duygularını nazik ama sağlam, güven veren ama zorlayıcı olmayan bir şekilde hissetmeye çalışırım. İyi bir arkadaş, iyi bir dost, iyi bir ağabey, iyi bir terapist olmaya çalışırım. Kendilerini rahat ve güvende hissetmelerini sağlarım. Benimle aynı dili konuşabilmeleri için önce bilgilendiririm. Sonra bu bilgileri hayatlarında ve yaşadıklarını düşündükleri sorunlarında görmelerini isterim. Daha sonra rehberliğimde kazandıkları yeni teknikler ve yaklaşımlarla öğrendikleri bilgileri kendilerinde uygulamalarını ve kendilerini tedavi etmelerini sağlarım. Yani tarzım, okyanusu bir küp şekerle tatlandırmayı denemek dahi olsa, ümit duygusunu sürdürmek, bilme, görme ve uygulama felsefesini hayata geçirmek şeklinde özetlenebilir. Dinamik psikoterapi. Haftada 4-5 seansdan oluşan ve hastanın serbest çağrışımla çözümlenmeye çalışıldığı bir yaklaşım olan klasik psikanaliz yerine, Freud sonrası gelişen seans sıklıklarının azaltıldığı, serbest çağrışım tekniğinden farklı tekniklerin de kullanıldığı ve serbest çağrışım olmadan da bilinç dışına ulaşılabileceğini savunan, birbirlerinden bir takım özelliklerle ayrılan ekoller bütününün oluşturduğu psikoterapiye dinamik psikoterapi denir. İnsanın bilinç dışında kendisinin ve çevresindeki diğer kişilerin yine kendisine göre yorumlanmış nesne tasarımlarından oluşan bir dünya bulunur. Dinamik psikiyatriye göre bilinç dünyamızın karışık olmasına karşılık bilinç dışı dünyamız denetleyicidir. Yani bilinçli dünyamızda özgürce yaptığımızı sandığımız seçimlerin önemli bir bölümü gerçekte bilinç dışı güçler tarafından belirlenir. Ancak bilinç dışının etkili olan bu gücüne rağmen yine de insanın akıl ve iradesiyle bir seçim hakkı vardır. Kandel'in dediği gibi zihnimiz olarak algıladığımız şey beynimizin işlevlerinin anlatımıdır. Dinamik psikoterapinin bir başka temel ilkesi de bebeklik ve çocukluk yaşantılarının yetişkin yaşamın temel belirleyicileri olarak kabul edilmesidir. Dinamik psikoterapi hastayı anlamsız ve gereksiz takıntı ve saplantılardan, korku ve kaygılardan olduğu kadar kişiliğinin gerçekleşmesini engelleyen iç ruhsal çatışmalardan ve çevresiyle gelişmiş bir uyum içinde yaşamasını güçleştiren ilişki sorunlarından kurtarmaya çalışır. Sadece kişinin rahatlamasını değil, kişiliğinin düzelmesini ve gelişmesini de amaçlar. Bununla birlikte terapist bir bakıma sadece bir rehber, bir yol gösteren, bir yoldaş, bir kılavuz değil, aynı zamanda bir gözlemci ve kişinin kendini iyi etmesine bir vesiledir. Bu nedenle terapist sonuçta varılan noktadan ve elde edilen değişmeden de etik anlamda sorumlu olan kişidir. Dinamik psikoterapinin bir diğer anlamı da kişiliği inceleme yöntemi olmasıdır. Özellikle istekler, güdüler, dürtüler, düşler, hayaller gibi kişiliğimizin dinamik yönlerini tanıma açısından güvenilir bir araştırma tekniğidir. Kişilik gelişmesinin erken çocukluk dönemlerine ait saplantılar ve kompleksleri, duygusal çarpıklıkları tanıma ve inceleme açısından dinamik psikoterapi araştırmacılara büyük olanaklar sunmaktadır. Ayrıca dinamik psikoterapi bilimsel bir psikoloji kuramıdır. Bu, elde edilen bilgilerin insan davranışını, evlilik ve akrabalık gibi insan ilişkilerinin sonuçlarını önceden kestirme olanağını vereceği anlamına gelir. Kişilik gelişimi ile ilgili yeterli bilgileri toplayan ve gerekli gözlemleri yapabilen bir terapist, o kişinin gelecekte belirli koşullar altında ne tür tepkiler gösterebileceğini önceden tahmin edebilir. Freud. Sigmund Freud 6 Mayıs 1856'da Moravya'da doğdu ve 23 Eylül 1939'da Londra'da öldü. Klasik dürtü kuramı Freud tarafından ortaya atılmıştır ve çocukların cinsel duyumsamalarının, dürtülerinin ve ihtiyaçlarının belirli koşullarda erişkinlerin nevrozlarına ne tür mekanizmalarla neden olabildiğini gösteren bir kuramdır. Klasik dürtü kuramı yüzeyde nedenli cinsellikle ilişkili değilmiş gibi görünseler de temelde hemen hemen tüm düşlerin cinsel içerikli olduğunu savunur. Freud bilinç dışı olayları incelemeye başladıktan sonra bunların iki türlü olabileceklerini keşfetti. Birincilerin kapsamına biraz çaba ve dikkat harcama ile bilince getirilebilen düşünce, anı ve duygular giriyordu. Bilinçlenmeye hazır bu ruhsal içeriğe bilinç öncesi adını vermiştir. Ancak bilinç dışı olayların en ilgi çekici olanları belirli bir teknikle ve büyük bir çaba ile bilinçli kullanılabilen unsurlardır. Freud bu ikinci türden ruhsal yaşantı ve olayların niteliğini belirlemek üzere bilinç dışı terimini kullanmıştır. Bilinç dışı olmalarına rağmen bilinçli ve iradi davranışlarımızı etkilemeye devam eden bu ruhsal içeriğin ister normal kabul edilsin, ister anormal sayılsın tüm insan davranışlarını belirlediğini göstermeyi başarması Freud'un en büyük başarısı olmuştur. Freud hastalarını uyanık bir durumda özgürce konuşmaya teşvik etti. Bu yöntemle hastalar toplumsal baskıları ve içsel engellerini yenebiliyor, bilinç dışına itilmiş hatıralarına inebiliyor ve sorunlarını açıkça ortaya koyabiliyordu. Freud bu yeni yönteme serbest çağrışım adını verirken, hastaların içsel dünyalarına inerek kendilerini daha iyi tanımalarına ve tedavi etmelerine yardımcı olan yönteme de psikanaliz adı verildi. Bilinç dışının varlığını anlama ve kanıtlamanın önce adımını oluşturan serbest çağrışım, hastanın aklına gelen her düşünceyi herhangi bir sansür ya da bilinçli bir kontrol uygulamaksızın terapiste anlatmayı kabullenmesi ve bunu yapmasıdır. Aktarım, transferans. Hastanın çocukluğunda kendisi için önemli olmuş kişilere, özellikle ana babaya karşı beslediği duyguların terapiste aktarılması olgusu, dinamik psikoterapide çok önemli olan bir buluştur. Bu kişilere ait nitelikler, özellikle tedavi sürecinin erken dönemlerinde terapiste mal edilir ve bu kişilerle ilgili duygular terapistin şahsında yaşanmaya başlar. Yani kişinin tavırları ve duygusal tepkileri yer değiştirme biçiminde birisinden başkasına aktarılır. Bu nedenle aktarım olgusu ilk olarak kişinin diğerlerine göre daha önemli tepkilerin yeniden düzenlenmesi ve daha sonra bilinçsiz olarak bu tepkileri başkasına yöneltmesidir. Böylece kişi bilinçsiz olarak geçmişinden gelen duygusal tepkilerini, tavırlarını, düşüncelerini şimdiki hayatındaki insanlara yansıtmaktadır. Mesela kişinin eşi ona bir akrabası gibi davranıyorsa, bu davranışlar da ona bu davranışlara uygun şekilde davranmaya teşvik eder. Bilinç dışında çocukluk yıllarına ait özelliklerin sürdürülüyor olması, geçmişin şimdiki zamanda tekrarlandığı anlamına gelir. Yani kişi hatırlamak yerine geçmişini bilinç dışında yeniden harekete geçirir ve geçmiş yaşantılarına ilişkin bilgileri tedavi ortamında doğrudan yaşayarak aktarmış olur. Ancak önemli olan aktarımın yaşanması değil, ortaya çıkan yaşantıların anlaşılabilmesi ve analiz edilebilmesidir. Örneğin sert, otoriter ve baskıcı babanın olduğu aileden gelen bir erkekte genellikle tedaviye karşı erken çocukluk yaşantılarından dolayı bir baş kaldırma vardır. Bu kişi çoğu zaman çalıştığı yerde amirleriyle iyi geçinemez ya da herhangi bir otorite sembolüyle iyi ilişkiler kuramaz. Böylece terapi sırasında da hemen terapiste karşı isyankar bir duruma girer. Kendine göre tedavideki yanlışları bulur, terapisti kendisine karşı ön yargılı, kaba hatta kindar olmakla suçlayabilir. Böylece zamanında babasına karşı duyduğu düşmanca duyguları terapiste aktarabilir ve terapisti de aynı şekilde baskıcı, zalim ve acımasız bulabilir. Terapi bağlamında aktarım işlemi kişinin çocukça davranış biçimlerini terapistine aktarmasıdır. Mesela kişi psikolojik rahatsızlığına sebep olan özellikleri terapistine aşılar. Ayrıca kişi çocukluğunda bastırdığı istekleri ve tatmin olmayan ihtiyaçlarını terapistine aktarmaya yatkınlık gösterebilir. Çünkü terapistin onun bu isteklerine ulaştıracağını düşünür. Mesela terapist olumlu yönde şefkatli bir muhafız veya güçlü bir koruyucu haline gelebilir. Ya da olumsuz yönde kişi terapistini ihmalkar bir ebeveyn veya diktatör bir akraba olarak tanımlayabilir. Ancak terapist tüm bu olumsuz tutumlara hiç aldırmadan hastası ile samimi, hoşgörülü, sıcak ve anlayışlı bir ilişkiye girmeyi dener. Bu süreçte hasta duygularındaki ve davranışlarındaki gerçeğe uymayan tarafları görmeye başlar ve kendi kişiliklerinden kaynaklanan olumsuzlukları da değiştirmeye başlar. Tedaviden önce hasta otoriteyi temsil eden kişilere karşı düşmanca davrandığı zaman onlar da ona aynı şekilde davrandığı için hastada var olan otoritenin acımasızlığı ön yargısı her defasında kendini gerçekleştiren kehanet gibi doğrulanmış olmaktadır. Bunun sonucunda hasta hiçbir zaman dışarıdan dikkatli bir göz tarafından fark edilebilecek sıkıntılarının farkına varma fırsatını da bulamaz. Ama tedavide hastanın davranış örneğini geriye doğru izleyerek görmek ve böylece daha olgun çözüm yolları geliştirmek mümkün olabilir. Sonuç olarak aktarım insanın kendisi için önem taşıyan biriyle ilişkide olduğu her durumda yaşanabilir. Yani her ilişki gerçek ilişki ile aktarım olgusunun karışımıdır. Freud'a göre aktarım aslında psikoanalitik tedavi için gerekli bir işlemdir. Çünkü aktarım terapiste olan bağlılıkla ortaya çıkar. Kişi bazen terapistini vekil bir ebeveyn olarak değerlendirebilir ve bu nedenle bağımsızlığa direnmeye gayret edebilir. Kişi sözüm ona ebeveynini etkileyemeye gayret eder ve ona benzeyen özelliklerini arar. Veya onun işlerini bozmayı düşünebilir, terapistine direnebilir. Bu gibi durumlarda aktarım kişinin problemlerini ele alırken ortaya çıkan direnç şeklini alır. Freud aynı zamanda terapist ve hasta ayrı cinsiyetlerde olduğunda hastanın cinsel aldatıcılığını kullanarak terapistin bağlılığına erişebileceğini ve terapisti bir şekilde kontrol edebileceğini düşündüğünü söyler. Daha sonra terapistin ilgisi başka bir yana kaydığında kişi kıskançlık hissedebilir. Kişinin terapistine karşı olan duygusal tepkileri çocukluk tecrübelerinin benzerleridir ve basit bir aktarım kişinin ruhsal bozukluğunun derinliği hakkında bilgi verebilir. Bu nedenle terapist kişinin ona yaptığı aktarımları ona yardımcı olacak bir kaynak olarak tanımlamalıdır. Ayrıca aktarımı teşvik etmek için terapist kişiye karşı ilgisiz olmayacağını temin etmelidir. Terapist aynı zamanda kişiye tam anlamıyla tarafsız davranmalıdır. Ancak bu şekilde olayların tam bir yorumu sağlanabilir. Jung, Freud'un bu konudaki çalışmalarını bilir ileriki seviyeye geçirmiştir. Jung, bilinç dışında toplanan örneksel betimlemelerine aktarım ilişkisini etkilediğini iddia etmiştir. Kişinin yansıtmaları her ne kadar dışsal tecrübeler olarak algılansa da kişinin ruhsal yapısının parçasıdır. Kişi başkalarına karşı aşırı eleştirel bir tutum izlemeye başlarken gerçekte kendini eleştiriyor olacaktır. Kişinin yansıtmaları terapi sürecinde değişiklikler gösterebilir. Terapist bu değişikliklerin farkında olmalıdır. Kişinin kendi kendine yaptığı analizleri kavraması, tedavi sürecindeki aktarımların dikkatle gözlemlenmesiyle başarılabilir. Bu yüzden terapistin esnek ve yaratıcı bir yaklaşımda bulunması gereklidir. Bu şekilde kişinin aktarımlarını tam manasıyla anlayabilir. Bu aktarımlar rüyalar, semboller ve hayaller şeklinde ortaya çıkabilir. Zeki bir terapist aktarımlar sırasında ortaya çıkabilecek değişime olan direncini tanımlayabilmeli ve kişinin kendi bindiğinin ortaya çıkmasını engelleyen aktarımların mizacını bozabilmelidir. Terapist terapi sürecinde ortaya çıkabilecek herhangi bir ebeveyn çocuk ilişkisinin farkına varabilmelidir. Jung'a göre en ustaca aktarımlar ve karşı aktarımlar terapist ve kişi bilinçsiz bir şekilde iletişim kurduğunda olur. Bilinçsiz iletişimler terapist iyileşme ve tedavi konusunda umutsuzluğa düştüğünde meydana gelir. Kişi değişime direniyordur ve terapist tedavi konusundaki umudunu kaybetmiştir. Bu gibi durumlarda terapist hayal kırıklığına uğrar ve sonuç olarak değişime direndiği için bilinçsizce hastayı suçlar. Çünkü terapist başarılı olmak istiyordur fakat başarılı olamıyordur. Terapist ve kişi bilinçsizce birbirlerinin düşüncelerinin farkına vardığında ve tepki verdiğinde aktarım ve karşı aktarım bilinçsizce meydana gelmiş olur. Buna bir anlamda telepati diyebiliriz. Yansıtma ve aktarım bilinçsizce, aniden ve otomatik olarak meydana gelen olgulardır. Hiçbiri gönüllü olarak yapılan davranışlar değildir. Ama ikisi arasında ince bir çizgi vardır ve bu çizgi iki olguyu birbirinden ayırır. Jung yansıtmayı genel bir psikolojik mekanizma olarak değerlendirir. Yansıtma olgusunda kişi bir konuyu kişisel olarak değerlendirir, aktarım olgusu ise kişiler arasında gerçekleşen bir olgudur. Örnek vermek gerekirse bir çocuk bir oyuncakla bağlılık kurup hislerini ona yansıtabilir. Ama aktarım ancak çocukla başka bir kişi arasında meydana gelir. Yansıtma çocuk oyuncağın nesnel olarak görülebileceğini anladığında yok olup gider. Kişi oyuncağının işlevini anladığında yansıtma işlemez hale gelir. Gene de kişi yansıttığı duyguların farkında olabilir ama kapsamından bir haber olabilir. Çünkü yansıtma olgusunun belli bir bölümü bilinçsizce olur. Öte yanda aktarım yansıtma olgusunun gelişme halidir ve kişi için duygusal ve zorunlu bir mizacı vardır. Aktarımın duygusal içeriği kişi için kopmaz bir bağ kurmaya eğilimlidir ve bu bağlılık kişinin duygusal ifadeler üzerinde zorunlu etkilerde bulunacaktır. Bu nedenle aktarımın terapideki değeri kişi için fevkalade önemlidir. Bu sarsılmaz bağlılığın duygusal içeriği yüzünden kişi ve terapist arasında dinamik bir ilişki ortaya çıkabilir. Herhangi bir tedavi sürecine girerken tabii ki de terapist ve kişi duygusal tepkilerde bulunacaklardır. Bu ortak ve bilinçsizce tecrübe her iki tarafın da aklını karıştırabilir. Terapist kendi yoğun analizinin parçası olduğunda bu karışıklık göz korkutucu olmayacaktır. Tedavi sürecinde aktarım er ya da geç ortaya çıkar, kapsamı geniş veya küçük olabilir veya birden fazla şekilde olabilir. Kişi için aktarım kendi içsel dünyasına yapılan illüzyon olarak tanımlanabilir. Mesela kişi terapistine güvenmeyebilir, onu kıskanabilir, ona karşı düşmanlık hissedebilir, ona direnebilir veya ondan korkabilir veya tam aksine ona bunaltıcı bir bağlılık duyabilir. Kişi terapistine karşı bu duyguları barındırdığı için kendini suçlu hissedebilir. Terapist bu noktada açık bir şekilde konuşarak kişiyi bilgilendirmeli ve terapi sürecinde sevgiden nefrete kadar her türlü duyguyu yaşayabileceğini söylemelidir. bu bilgilendirme kişinin aktarımını en iyi şekilde tamamlanmasını ve bunu en yararlı şekilde kullanmasını sağlayacaktır. Aktarım bu şekilde terapi için paha biçilmez bir düzenek haline gelir çünkü aktarım psikolojik yükünü boşaltması için kişiye kayıtsız şekilde yetki verir. Bu aslında kişi için zor bir süreçtir çünkü bütün sırlarını belki de hayatında görmeyeceği bir kişiye açıklamak gibi bir yükün altına girer. Doğrusu bu nadiren ortaya çıkan bir fırsattır ve terapinin kişiye vereceği armağanlardan biridir. Etkin bir aktarım doğal şekilde geliştiğinde bu kişinin sığınabileceği son liman anlamına gelmektedir. Aktarımı danışmanlık, terapi ve iyileştirme teknikleriyle bir arada kullandığınızda başarı kaçınılmazdır. Aktarım faktörü tek başına bile tedavi sürecinde büyük bir değişim yaratabilir. 51. ayrımın sonu, sayfa 459.